Ayrım 7, sayfa 56. İşte o anda beklenmedik bir şey oldu. En alımlıların diplomatik çabalarının bile hüsrana uğramak üzere olduğu anda bir adam ayağa kalkarak herkesin dikkatini üzerine çekti. Bu zat Hazreç kabilesinin yaşlılarından, o güne kadar tapınağa hiç gelmemiş olan Ebu Ümame olarak tanınan Esad idi. Rahman ve Rahim Allah adına. Yesribli kardeşlerim, yeni ve üstelik çok da önemli olaylar söz konusu. Bugün artık hiçbir şey eskisi gibi değil ve dün verilmiş olan kararlar da artık geçersizdir. Topluluktan sesler yükseldi. Herhangi biri söz konusu olsaydı kimse umursamazdı ama Ebu Ümame bilgili ve adil biri olarak tanınmakta ve saygı görmekteydi. Ayrıca silaha davranmak isteyenlerin sayısı da azınlıktaydı. İnsanları en çok şaşırtan Ebu Ümame'nin seçtiği sözcükler olmuştu. Araplar önemli durumlarda kendi şehirlerinde en fazla saygı gören tanrıların isimlerini kullanırlardı. Mesela Mekkeliler Lat adına, Uzza adına ya da Hubel adına diye başlarlardı söze. Müşellel tapınağında ise Menat'ın adının anılması beklenirdi ve orada Arabistan'ın başka bir halkına ait bir tanrının adının anılması hakaret kabul edilirdi. Ama Ebu Ümame Allah adına demişti. Yani Vaha'nın insanlarına ait herhangi bir tanrının adını kullanmamıştı. Bağışlayıcı yani Rahman ve merhametli yani Rahim sıfatlarını kullanarak Allah'ın adını anmıştı. Üstelik merhamet o dönemlerde önemli bir fazilet bile sayılmıyordu. Hükümdarlık adayı Abdullah İbn Ubey bir şeyler yapması gerektiğini hissederek ayağa kalktı. Ama dili sanki büyük bir ağzın içinde kaybolmuş gibiydi. Ebu Ümame'nin sözleri onun için de sürpriz olmuştu. Anladığı tek şey yaşlı adamın onun yanında yer almadığıydı. Öte yandan Ebu Ümame kendi kabilesindendi ve Abdullah İbn Ubey kendi insanlarına karşı gelerek hükümdar olamazdı. Abdullah ne yapacağını bilmeden ayakta dikilip dururken Sa'd da hazırlıksız yakalanmış görünüyordu. Aklından Abdullah'ın kabilenin o güne kadar hizipler arası çatışmaların üstünde kalmış, en sözü geçen insanlarından birisi tarafından adaylığının desteklenmesi için orijinal bir yöntem planlamış olabileceği geçiyordu. Abdullah'ı Ebu Ümame gibi ayakta görünce ikisi arasında gizli bir anlaşma olduğuna dair inancı pekişti. Dolayısıyla da Abdullah'ın sebep olduğu gergin sessizliği bozmaya karar verdi. Ebu Ümame, seni anlayamadık. Ne demek istediğini açıkça ifade etmelisin. Nasıl davranacağımıza ancak böylelikle karar verebiliriz. Ebu Ümame o güne kadar Vaha'da hiç karşılaşılmamış biçimde selamladı Sa'd'ı. Ey İyas'ın kardeşi Sa'd! Allah'ın merhameti ve lütfu seninle olsun. Hac sırasında Mina Vadisi'ndeyken Kutsal Mekke şehri yakınlarında Allah'ın mabedinin bekçilerinin kabilesinden yani Kureyş'ten genç bir adam olan Muhammed ile karşılaştık. Sözleri bilgili ve ilham vericiydi. Kendisi Yahudiler ve Hristiyan rahipler tarafından önceden bildirildiği gibi pek çok kişi tarafından Allah'ın peygamberi olarak kabul ediliyor. Bir an sözlerine ara veren Ebu Ümame, şaşkınlıktan dona kalan Sa'd'ın yüzünü inceledi ve sözlerinin herkes tarafından açıkça duyulması için sesini yükselterek ''Yesrib insanları, Vaha'mızın huzurunu kaçıran tartışmaların hakemi olarak ve peygamberimiz olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme öneriyorum.'' dedi. Bu yeni bir şeydi ve ikna edici olabilirdi. Nitekim Araplar arasında anlaşmazlık çıktığı zaman sorunu çözmek için sık sık bir bilgeye, hakim denilen tarafsız bir hakeme başvurulurdu. Bu durumda Mekke'den gelen Muhammed hem evsiller hem de hazreçliler tarafından kabul edilebilirdi. Sa'd, umarım bu hazreçlilerin bir oyunu değildir diye aniden parladı. Ebu Ümame, yaşlı ve çelimsiz olmasına ve Vaha'nın en güçlü savaşçılarından birisinin karşısında durmasına rağmen hiçbir korku belirtisi göstermeden, Hazreçlerin bununla hiçbir ilgisi yok. Muhammed, Mekke'nin asil Kureyş kabilesinden. Onu ilk dinleyenin kendi öz kardeşin zavallı İyas olduğunu düşünürsek, bizi eleştirmeye hiç hakkın yok, diye cevap verdi. Bu sözler Sa'd'ın yüzüne bir tokat gibi çarparak şaşkınlık ve acıyla dona kalmasına neden oldu. Zihninde sevgili küçük kardeşinin anısı şimşek gibi çaktı. İyas, Boğaz Savaşı'ndan önce Evs kabilesinden diğer erkeklerle birlikte Mekkeliler ile rakip kabile arasında anlaşma sağlanması için ara buluculuk yapma girişiminde bulunmuştu. Kutsal şehrin ileri gelenleri arasında anlaşma sağlayamamışlar ama kendilerini İslam'ı anlatarak ve kendisine gönderilen vahiyden ayetler okuyarak askeri niyetlerinden vazgeçiren Muhammed ile karşılaşmışlardı. Başta Sa'd'ın genç kardeşi İyas olmak üzere Efsiller çok etkilenmişlerdi. Nitekim İyas sözü almış ve "Allah adına bu buraya gelme nedenimizden çok daha iyi." demişti. Yaşlılardan biri bir avuç toprak almış, İyas'ın yüzüne fırlatarak "Sus, biz buraya bunun için gelmedik." diye bağırmıştı. Kafilenin reisine karşı gelmeye kimse cesaret edememiş, dolayısıyla da hem hiçbir anlaşma sağlayamadan hem de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin manevi davetini kabul edemeden Yesrib'e dönmek zorunda kalmışlardı. Allah'ın peygamberinin sözlerini bir tek İyas unutmamıştı. Hemen ardından, parantez içinde, miladi takvimin 617. yılı içindeydiler. Kaderin intikamı gibi acımasız ve zalim Boğaz Savaşı patlak vermişti. İyas savaştan sağ çıkmasına çıkmıştı ama Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin barış çağrısını kabul ettirememiş olmasının acısı çok fazlaydı. Savaşın yıkımı karşısında hastalanmış ve birkaç ay sonra da vefat etmişti. Kardeşi Sa'd hep yanında olmuş ve İyas şifasız hastalığı süresince son nefesini verene kadar hep tek bir Tanrı'ya, Allah'a dua etmişti. Sa'd çok zor bir durumdaydı artık. Kendinden daha fazla değer verdiği kardeşinin anısını lekelemeden Ebu Ümame'ye karşı gelemezdi. Öte yandan Yesribliler arasındaki karmaşık akrabalık bağlarından ötürü her ne kadar farklı kabilelerden olsalar da Sa'd ve Ebu Ümame yakın kuzendiler. Herkesin içinde yaşlı adama saldırmak kendi ailesine katmerli hakaret olurdu. Öfkeden titreyen Sa'd kendini aldatılmış hissediyordu ama geri çekilmekten başka şansı yoktu. Aniden geri döndü ve tapınaktan uzaklaşarak gecenin karanlığında kayboldu. Mangal aniden alevlenip de koyu bir duman göğe yükselene kadar içinde bulundukları mekanı unutmuştu herkes. Rahibe Zarife hiç olmazsa en hassasların dikkatini çekebilmek için şeytanlıklar bohçasını açmıştı. Duman dağılınca Menat heykelinin ayakları dibinde beliren Zarife, hem kendisi hem de kendi dünyası için çok tehlikeli olan bu durumu kurtarmak amacıyla savunmaya geçti. "Ey Yesrib insanları, Menat adına! Hepinizin kutsal saydığı tapınaktaki bu saygısızlık karşısında suskun mu kalacaksınız? Neden savaşın gölgesini sonsuza kadar vahanızdan kovacak bir hükümdarı seçmiyor ve Allah adına ve kimsenin tanımadığı bir din uğruna savaş ve yıkım getirecek kişiyi kovmuyorsunuz?" Başka zaman olsa sözleri son derece ikna edici olabilirdi. Ama şimdi birkaç kişi dışında kimse aldırmaz görünüyordu. Duman ve gölgelerden yararlanan Hazreçli 5 adam Ebu Ümame'nin yanına gelmişti. 6 kişilik grup rahibeye ve tahtın adayına bakmaktaydılar. Sessizliği bozan gene yaşlı adam oldu. Allah'ın peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın kelamı gönderildi ve o da bunu sadık biçimde insanlara tebliğ etmekte. Sayesinde yeryüzü ve gökyüzü artık birbirine yakın. O bizlere din getirmeye geldi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, eşi ve benzeri bulunmayan tek Allah'ın peygamberidir. Rahibe hırsla, ''Ne tür bir din getirmeye geldi bu Muhammed?'' diye sordu. Heyecandan titreyen yaşlı adamın sesi tapınağın her köşesinde çınladı. O, İbrahim'in kadim geleneğini ihya için gönderildi. Kadim peygamberlerinin adını duyan dinleyiciler korkuyla sustular. Birkaç dakika sonra Zarife son bir cesaretle söz aldı. ''Bu İbrahim'in geleneği ne ola ki?'' Bahçeyi aydınlatan meşalenin ışığında Ebu Ümame'nin silüeti görkemliydi. Zeyd, istese kolayca uçarak gökyüzüne yükselecekmiş gibi göründüğünü düşündü. Barış içinde Allah'a itaat, yani İslam. Artık mücadele taht adayları arasında değil, Ebu Ümame ile Menat'ın rahibesi Zarife, Allah ile putlar arasındaydı. Bu çatışmada putperestliğin alışılagelmiş olan biçimleri, yerlerini onları kat kat aşan yeni bir kavrama terk etmekte gibiydiler. Zarife'nin putperestliğin prestijini savunması olağandı. Tam o anda gereksiz çatışmaların önüne geçmek için Ebu Ümame ve arkadaşları bir yemine benzeyen sözleri okumaya başladılar. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. İşte peygamber bu sözleri öğretti bizlere. Bizler, Yesrib halkları, kendisine Mekke dolaylarında haccın bitiminde rastladık ve bu sözlerle İslam dinini, yani barış içinde Allah'a boyun eğmeyi kabul ettik. İçine düştüğümüz cehaletten kurtulduk. Allah hala taştan putlara tapanlara merhamet göstersin ve onları sapıklıklarından uzaklaştırsın. Ebu Ümame'nin son sözleri, bugünlük yeter demek istercesine havada yankılandı. O andan itibaren Müslüman, yani Allah'a teslim olan diye anılacak olan İslam'ı kabul etmiş Hazreçli bu grup çıkışa doğru yavaşça ilerledi. Şehadetleri basit mantık ifadelerinin sınırını aşmış ve mutlaka doğru bir kapı aralamıştı. Belki de vahalarını yalnızca bir mucizenin kurtaracağına inanan yalnızca Nevvar değildi. Ve şimdi mucize gerçek olmuştu. Hem de tahmin edilemeyecek kadar şaşırtıcı biçimde. Çoğu kişinin fark ettiği gibi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğini kabul edenler, en önde gelenlerden olmasa bile asil ve saygın kişilerdi. Hiç kimse onların Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile olan karşılaşmasından ve onun kişiliğinde azami itimada layık bir şahsiyet bulduklarından şüphe etmedi. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin anne tarafından atalarının Yesrib kökenli olduğu ve küçük yaşta kaybettiği ebeveynlerinin kendi vahalarında gömülü olduğuna dair bir fısıltının dolaşmaya başladığı hacılar arasında bir onay mırıltısı yükseldi. O halde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir yabancı değildi. Ne de olsa damarlarında onların kanı akmaktaydı. Abdullah ibn Ubey'in zihni ise hükümdar ilan edileceğini bekleyen birinin karşılaşabileceği yoğun hayal kırıklığıyla dolmuştu. Ama o anın kendi kabilesine karşı çıkabilecek bir an olmadığını idrak edecek kadar da akıllıydı. Otoritesinden arta kalan bir şey olup olmadığını sınamak istercesine, ''Ebu Ümame'nin sözlerini düşüneceğiz. Şimdi artık vahamıza geri dönelim.'' dedi. Her ne kadar sözleri uzlaştırıcı görünse de yüzü değişmişti ve kendisini içi boş bir kukla gibi hissettiği aşikardı. Artık onun emirlerine kimse ihtiyaç duymuyormuş gibiydi. O söylemeden toplanmaya başlamıştı insanlar. Büyü bozulmuş gibiydi. Ve topluluk belki de sonsuza kadar oradan uzaklaşmanın verilecek en iyi karar olduğunu anlamışçasına başkaldırmışa benziyordu. Hacılar kalktılar ve çıkışa koşarak ince ve aşılması zor bir tül gibi her şeyi örten gecenin gölgeleri içinde kaybolup gittiler. İnsanların boşalmasına, Zarife'nin ağzından çıkan çığlıkla iç çekme arası garip bir ses eşlik etti. Ama buna hiç kimse aldırmadı bile. Zeyd, İshak'ın Belki de vuku bulanların derin anlamını diğerlerinden daha fazla kavramış olduğu için fazlasıyla sarsılmış olduğunu fark etti. Yolu aydınlatmak için bir meşale yakan Bureyden'in de yüzü düşünceli ve şaşkın görünüyordu. Zeyd, Yahudilerin ve Bedevilerin göçebe olmaları sebebiyle yenilikler karşısında çok şüpheci davrandıklarını düşündü. Yahudinin dalgın bakışlarını anlamadığı gibi çöl adamının kuşkuculuğuna da katılmıyordu. Aklından geçenleri söylemek isterdi ama yetişkinlerin beklenmedik tepkilerinden çekinerek bunları kendisine saklamaya karar verdi. Nevvar sevinçliydi. Vaha'daki hayat için olumlu ve yepyeni bir şeyler yaşanacağını hissetmekteydi. Bir mucize bulma umudu içinde bu yere gelme konusunda haklı çıkmıştı. Her ne kadar herkes tarafından kabul edilebilmesi için fazla büyük bir yenilik olsa da mucize sonunda gerçekleşmişti. Burayı da Vaha'yı tehdit eden tehlike geçtiğine göre aileyi koruma görevinin sona erdiğini düşündü. Artık kaderini Vaha'nınkinden ayırarak kabilesiyle birlikte çöle dönmekte özgürdü. Bu düşünceyle Zeyd'in ailesinin rahatça birlikte eve dönebileceği Yesrib insanlarının kampına doğru yöneldi. Onlardan ayrılma fikrinden hiç hoşlanmamakla birlikte bunu kendisine bile itiraf edemiyordu. Nevar ile vedalaşırken biraz daha oyalandı ve Zeyd ile ailesini Hazretçilere teslim etti. Az sonra kabilesinin insanları tarafından sessizce izlenen bedeni gecenin gölgeleri arasında yalnızca bir ayrıntı haline geldi. Yesriblilerin yurdu garip bir kargaşayla dolarken karanlığa gömüldü. Genelde müşellelde bir günden fazla kalınırdı ama bu sefer burada kalmak isteyen yok gibiydi. Denizden dalgaların uzak ve ürkütücü kükremesini taşıyan nemli bir rüzgar yükselmişti. Konuşmaya bile gerek kalmadan tüm kervan yola çıkmaya karar verdi. Bu unutulmayacak akşamın sonunda Zeyd, Ebu Ümame ile aynı deveyi paylaşır buldu kendini. Bu durum Zeyd'e büyük mucizenin içindeki küçük bir mucize gibi göründü ve onunla konuşmaktan mutlu görünen yaşlı adama düşüncelerini ve sorularını iletmekte kendisini hür hissetti. Ebu Ümame uzun beyaz sakalını sıvazlayarak peygamber ile karşılaşmasını anlatırken Zeyd'in yavaşça uykuya daldığını ve geriye kaykılarak göğsüne yaslandığını fark etti. Dönüş yolculuğu Zeyd için uzun bir rüya gibiydi. Gözlerini kapattığında kendini bir adımda ufka ulaşan, kanatlı beyaz bir ata benzeyen bir yaratığın sırtında görüyordu. Altında çöl akıp gidiyor ve kervanlar rüzgarın dağıttığı buğday tarlalarını andırıyordu. Bu meleksi atla tüm mesafeleri kat ediyor ve Yesrib'i aşarak Kudüs'e ulaşıyordu. Ürdün nehri boyunca giderken yüksek dağlarla çevrili kutsal şehir bir tepede apansız beliriyordu. Tepenin üzerinden altın bir merdiven yükselmekteydi. Tırmandığında 7 kat göğü ve sabit yıldızların bulunduğu göğü aşıyordu. Daha da yükseğe, uzayın ve zamanın ötesine, tüm dünyaların katmanlarının ötesine, Allah'ın arşının görkemli ve mutlak varlığına kadar tırmanıyordu. Ayrım sonu. Sayfa 63.